Ramazan günlüğü. Sami Zorlu ve Erhan Turan'la Ramazan günlüğü programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Ramazan günlüğü programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Bugün 25 Ramazan 1444 ve günlerden 16 Nisan Pazar. Efendim bugün yine Ramazan günlüğü programında bu ay vesilesiyle hatırlamamız gereken, biraz şöyle kendimize uzaktan baktığımız ve kendimizi bu manada düzeltmeye çalıştığımız bu günlerde bize tavsiye niteliğinde olacak konuları kıymetli hocamızdan dinliyoruz. Yine bu akşam çok kıymetli bir konuyu konuşmuş olacağız. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar olsun inşallah.
Hocam bu akşam yine bizi cehenneme götürecek olan, eğer bu hasetleri devam ettirirsek, devam ettirmede ısrarlı olursak, bizi cehenneme götürecek olan bir hasleti konuşacağız. Böyle geldiğinde çok tatlı gelen ama bittiğinde de çok pişman olduğumuz bir haslet, öfkeyi konuşalım hocam bu akşam. Özellikle oruç ibadetine çok suç attığımız bu hasleti nasıl yeneceğiz hocam? Peygamber Efendimizin geldiğinde eğer ayaktaysanız oturun, oturuyorsanız yatın dediği bu hadisi şerifinden yola çıkarak bu hususta neler söylersiniz hocam?
Dilimizin döndüğünce inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulillah Muhammedin el emin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Sizin de buyurduğunuz gibi aslında ilk geldiği anda böyle insana sanki bir lezzet veriyor gibi bir halin karşılığı, ona hocam şeytani lezzet diyorum ben.
Evet.
Şeytani bir lezzetin karşılığı aslında orucu da zedeleyen, orucumuza da böyle arıza veren, hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam size birisi musallat olduğu zaman ben oruçluyum desin. Yani onu uyarsın bu anlamda. Yani öfke ve sinir halinde.
Bu şu demek değil ama değil mi? Bak oruçluyum, dikkat et kendine değil.
Haddini bir, o anlamda değil
yani, ben oruçluyum yani, ben oruçluyum. Bana bulaşma.
Bana bulaşma, ben oruçluyum.
Ben orucumu korumak istiyorum.
Tabii ki, çünkü ilerisi oruca zarar verecek.
Evet.
Oruçtan öte insanın manevi hallerine de zarar verecek. Aslında maddi ve manevi olarak aşırı sinirlenme, böyle aşırı öfkelenme bir haddi aşmayı gerektiriyor, geri getiriyor. Sizin de buyurduğunuz gibi nedametle bitiyor, pişmanlıkla bitiyor sonu. Bakıyoruz öfkelendim, işte bir yumruk attım. Ne oldu? Düştü, öldü. Kafasını vurdu kaldırıma, öldü. Peki geri geliyor mu? Gelmiyor. Hayır. Bundan dolayı tanımlar yapılırken zayıf ve liyakatsiz olan insanların alametidir deniliyor. Zayıf ve liyakatsiz olan insanların alametidir. Yani aslında kendisinden emin olan, kendisine güvenen, bu anlamda biraz aklı selim olan insanların öfkelerini tutabilmeleri biraz daha kolay oluyor. Bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da örnekleri çok var. Yani kendisine yakasından tutup böyle boynunu, mübarek boynuna böyle iz yapacak kadar ridasını çekmiş olan bir bedeviye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sükunetle yaklaşıyor. Ona öfkelenmiyor. Birçoğu var bunun. İşte bu tür hallerde kişi bazı varlıklara sinirlenir, öfkelenir. Bir anda intikam alma duygusu gelişir. Öfke şeytandandır, ateştir. Ve insanın karşısındakine bir ceza verme hali bir anda çıkar. Çok basit bir olaydır ama bir anda cezalandırma hali çıkar. Bunu yakaladığı zaman şeytan insanla oyuncak gibi oynar. Bir nevi çocukların elindeki oyun hamurunu düşünün. Oyun hamuru gibi sizi yoğurmaya başlar. İstediği şekle sokmaya başlar. Ve size içeriden haklılığınızla yapmanız gerekenleri telkin etmeye başlar. Ve insan kendine yakışmayan, daha sonra ya ben nasıl bir insanmışım dedirten hale bürünür. Bir anda şekli şemali değişir. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hali kişi uğradığı zaman diyor ki asıl pehlivan, asıl yiğit güreşte rakibinin sırtını yere getiren değil, asıl pehlivan bu tür öfke kendisine galip geldiği zaman öfke anında öfkesine hakim olan kimsedir buyuruyor. Yine ayet-i kerimede Ali İmran suresinde takva sahipleri tarif edilirken bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler, verirler, öfkelerini yutarlar. İnsanları affederler. Allah da onların bu davranışların güzelliğinden dolayı onlara mükafat verir, onları sever buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki öfkeyi yutabilme, insanın kendisine yapılan herhangi bir konuda öfkesine sahip çıkabilmesi bir takva örneğidir. Çokça karşılaşırız. İşte dışarıya çıkıyoruz evimizden, arabamıza bindiğimiz an itibariyle bir sinir savaşı başlıyor. İşte burada sakin olabilmek lazım, sükuneti tutabilmek lazım. Sahabi peygamberimize geldiğinde ya Resulallah beni bu anlamda cennete götürecek bir amel söyle dediğinde la tagdab buyuruyor peygamberimiz. Öfkelenme. Bir daha soruyor, yine öfkelenme diyor peygamberimiz. Bir daha soruyor, yine öfkelenme diyor. Sebep? Çünkü insanın bir cinnet hali oluşur bir anda. O cinnet halinde ne yaptığının farkına varmaz. Aklı nefsinin gerisinde kalır. Akıl çalışmaz olur, durur ve şeytani ve nefsani istekler bir anda öne çıkar. O anda daha sonrasında ayıktığında, aklı başına geldiğinde pişman olduğu bir neticeyle neticelendiğini görür. Peki hiç mi öfkelenmeyeceğiz, hiç mi sinirlenmeyeceğiz? Eğer buradaki öfke ve buz Allah içinse caizdir. Allah için öfkelenmek vardır, Allah için kızmak vardır. Yani biz münker ve fuhşiyat karşısında öfkemizi, sinirimizi de ortaya koyacağız. Yoksa yani demiş ya, sanma ki uysal koyunum. Bu hal değil bu. Yani biz eyvallah, herhangi bir...
Ağır başlıysam sanma ki uysal koyun
bu
değil.
Yani eyvallah, neticede biz bir Kur'an ve sünnete bir şey vuruluyorsa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şahsında bir kendisine hakaret ya da bir darp, bir kavga, gürültü bir şey olduğu zaman kendi şahsına yapıldıysa affı tutuyordu. Ama İslam'ın izzetine ve şerefine ise, Kur'an'ın izzetine ve şerefine ise Efendimiz bedduaya kadar gidiyordu.
Evet. Hazreti Ali Efendimiz de değil mi hocam? Tam kılıcı çekti.
Tabii.
Boynundan vuracak.
Tabii.
Kişi ona yüzüne tükürüyor. Tabii. Ve öldürmeyi de vazgeçiyor. Çünkü vazgeç, kendi nefsim için öldürüyor.
Nefsim girdi işin içerisine.
Öfkelendim. Tabii. Sinirlendim. Kendi nefsim tabii girdi.
Yani Cenab-ı Peygamber bu anlamda bizim için çok önemli bir örnek. Yani hem Allah için öfkelenmek, tabii eşiddâ'u alel küffâru ruhamâ'u beynehum terâhum var şeyde, ayet-i kerimede. Hı hı. Küffara karşı şedid. Bunda bizim böyle bir halimiz var. Kur'ani bir ifadedir bu. Küffara karşı şedid olacağız. Yani bizim gibi namazı, abdesti, Kur'an'ı, Allah ve peygamberi, camiyi, cemaati savunan ve onun üzerinde bulunan insanlarla muhabbet üzere muhabbet. Ruhamâ'u beynehum o demek. Birbirimize karşı merhametli. Ama bunlara karşı düşmanca tavır sergileyen, bunlara devamlı küfreden, bunlara hakaret eden, bunları bertaraf, ortadan kaldırmak üzere bizimle savaşanlara da şiddetu alel küffar diyor Allah ayette. Şiddetli davranmamız gerekiyor. Onlara muhabbet besleyemeyiz. El mer'u me'amen ahabbe buyuruyor peygamberimiz. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Eyvallah. Bizim onlara karşı kalbimizde ufacık bir muhabbetin olması iman zafiyetidir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir musibette Allah'ı hatırlatıyor, Allah'ı kazanmayı bize hatırlatıyor. Biraz önce söylemiş olduğumuz, elbette ki biz buğzu ve hubbu, yani öfkelenmeyi ve muhabbeti Allah için yapacağız. Ama herhangi bir öfke geldiğinde, diyelim ki karşımızdaki insan İslam'a bir saldırıda bulunduğunda, hemen oraya bir saldırı pozisyonu ya da herhangi bir aleyhte bir hal değil, önce olayı anlama. Bunun da yöntemi var. Biz kolluk gücü değiliz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam men ra'a minkum munkaran felyugayyirhu biyedih buyuruyor. Yani kişi bir kötülük gördüğü zaman elbette ki onu önce eliyle düzeltecek. Ama gücü yetmezse fe illem yastatir. Bu şu demek: gücümüzün yetmeyeceği yerler olacak demek. İnsan orada terör çıkarmayacak. Orada kavga gürültü çıkarmayacak. Ben burada hakkı savunuyorum deyip ortalığı karıştırmayacak.
Bunu bazen ilmi siyasetle çözmek gerekebilir değil
olay
mi hocam?
Budur hocam. Zaten o hadis tamamen bunu anlatır.
Evet.
Çünkü felyugayyirhu biyedi, gücünüz yeterse elinizle düzeltin demek. Yetmezse fe illem yestati fe bilisani, dilinle düzelt.
Bazen yettiği halde bile belki ellememek, başka şekilde halletmek
elbette
lazım.
Yani kolluk güçlerine aitse, bu işi kolluk güçleri yapabilecekse, polisi, askeri vesairesi, bekçisi yapabilecekse, onlara bu işi hallettirmek lazım. Çünkü neticede bir fesat hareketi ortaya çıkar. Ortalık karışır, fitne çıkar. Bu fitneye mani olmak adına da devletin sorgu ve sualde taraf tutmayacağı insanları bu işi yapar. İşte polis yapar, devlet sen niye bunu düzelttin, niye elini sürdün diye ona sormaz. İşi budur çünkü. Ama biz elimizi sürdüğümüz zaman karşı taraf, işte televizyonlarda görüyoruz, işte internetlerde vesaire haberlerde çıkıyor karşımıza. İki kişi kavga ederken siz araya giriyorsunuz, bıçak darbesiyle araya giren katlolunuyor.
Gidiyor.
Yani eğer elle düzeltilemeyecek bir hadise ise Müslüman orada o hadiseyi düzeltecek profesyonel bir yardım istemeli. Bu dil içinde böyle. Nasihati ehli yapar. Yani işi bilecek, orada ne konuşulur, ne söylenir, insanlara nasıl davranılır. Söz ola kese savaşı demiştik. Söz ola kestire başı demiştik. Yani öyle bir söz söyleyecek ki ortalığı sulh edecek. Ama bazı insan vardır, ortalık sakinken bile bir sözüyle ortalığı karıştırır. İşte bunlar provoke hareketlerdir, provokasyondur. Bunlara gelmemek gerekiyor. En alası, en alt tarafı Hazreti Peygamber buğz diyor. Kalple buğz etme. Yani kalbimizde o tür fuhşiyata yer vermeme. El buğdu fillah bu demek. Yani biz o fuhşiyatı kabul etmeyeceğiz. İşte günümüzde çokça önümüze getirdikleri ve bazı siyasilerin ta savunmaya kadar gittikleri LGBT hadisesi. Neresi kabul edilir, neresi savunulur?
Evet.
Biz elle düzeltme pozisyonunda mıyız?
Değiliz.
Değiliz. Peki nasihat etme mi? Evet, etrafımıza, çevremize nasihat edebiliyoruz. Peki ne yapmamız lazım en alt tabakasında? Kalbiyle ona buğz etme. Ya Rabbi ben bundan beriyim, beni bununla imtihan etme. Ben bunu kabul etmiyorum deyip orada gönlümüzde ona yer vermemek gerekiyor. Şuna da düşmemek lazım. Yani aslında bu bir olağan bir haldir. Meşru da görülebilir deyip kapı aralamamak lazım. Kapı araladığı zaman oraya fuhşiyatın alası girer.
Evet. Şunu mu anlatmak istiyoruz hocam? İşte LGBT örneğini verdiniz. Evet. Peygamber Efendimizin işte elle, dille ve gönülle bu şahledin hadisi şerifinden yola çıkarak birçok örnekler verdiniz. Şimdi öfkenin nefsi olanı zaten kötü.
Evet.
Bunu anlattık.
Evet.
Ama dinimiz için, dinimize yapılan bir saldırıdan dolayı öfkeleneceğiz. Bunda bir problem yok ama o öfkenin kontrolünü
itidalli
çok
olacağız.
İyi yapmamız
elbette
lazım.
Elbette. Orada evet. İtidalli olacağız.
Hı hı.
Yani hem teenniyle, yani olgun aklı başında, hem de itidalli,
evet,
ortalığı karıştırmadan hadisenin çözülebilecek yollarıyla çözülebilmesini sağlamak lazım. Yoksa 3-5 kişi bir araya gelip karşısındakinin yaptığının aynını yaparsa karşıdan gören hangimizin ahmak olduğunu bilemeyebilir.
Hmm.
Bu yüzden o hamakati ortadan kaldırmak adına bu işin yapılması gereken işte ilmü siyase. Neyse onunla yapabilmek, halledebilmek lazım. Yoksa fitne fesat alır götürür. O zaman kimin kime ne yaptığı belli olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir suç işlendiği zaman bunu yetki olarak, otorite olarak kendisi tayin eder ve bunu sahabeye ona göre cezalandırmalarını söylerdi. Hiçbir sahabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu, kendi görevini üzerine alıp şu adam hırsızlık yapıyordu gördüm, elini kestim, bu da eli ya Resulallah deyip Efendimizin önüne çıkmıyor. Hiçbir sahabi ya Resulallah ben şu kadınla şu adamı zina ederken gördüm, bunlar da ikişerden dört şahit, biz bunları gömdük, recmettik deyip önüne çıkmıyor Peygamberimiz.
Evet.
Yani hukuk otoriteye tevdi edilir. Yani o kimse o işi yapacak olan,
hı hı,
güç sahibi, kuvvet sahibi, o yüzden kolluk güçleri yapar diyoruz. O kararı kim verecekse ona olay yönlendirilir. Yoksa ortada kargaşa çıkar, karışıklık çıkar, kan davaları çıkar, başka tür davalar oluşur. Bunlar da İslam'ın kabul etmediği diğer olumsuz hallerdir. Yani
evet,
biz öfkeden yola çıkarak bunları söyledik. Ama neticede bu tür hallerde de insan öfkelenir. Karşımızda gördük iki insan nahoş hallerden bir halde bulunuyordu. Öfkelendi, kalbimiz bir anda hararete geldi. İşte orada nefis harekete geçer, dikkatli olmak lazım. Orada görevli olan kimdir? Toplumun bu tür fuhşiyattan uzak durmasını sağlayacak olan devletin görevlileridir. Onlara haber vermek lazım.
Eyvallah. Hocam buradan şunu da anlayabilir miyiz? Şimdi öfkenin iki halinden bahsediyoruz.
Evet.
O zaman kişi şuna mı bakmalı? Ben neye öfkeleniyorum?
Elbette.
Yani nahoş bir durum gördüğünde öfkeleniyor muyum? Yoksa nefsime hoş gelip böyle onu kabullenip geçip gidiyor muyum? Veya ona öfkeleniyor muyum? Veya nefsani şeyleri daha çok ön plana çıkartıp onlara mı öfkeleniyorum diye kişi kendi kalbine burada biraz bakmalı, değil mi?
Kesinlikle hocam. Yani karşımızdaki hadiseye göre olay değerlendirilir.
Evet.
Bizim ne olduğumuz orada çok önemli değil. Mesele oradaki öfkelenilecek olan halin meşruiyetidir. Meşru mudur, değil midir?
Hı hı.
Yoksa sizin sevmediğiniz nahoş bir hal oldu, öfkelendim. Bu değil. Kur'an ve sünnetin, Allah ve Resulü'nün belirlemiş olduğu hakikatler doğrultusunda varsa bir öfkelenilmesi gereken hal, Allah için öfkeleniyorsak, Resulü için orada muhabbetleniyorsak, onların rıza gösterdiği, razı olduğu hallerle düşünmek gerekiyor. Orada karara nefs vermeyecek. Şimdi evet. Bir arkadaş anlatıyor, diyor ki ya diyor o zaman diyor bizim böyle diyor değiştik diyor deli dolu hallerimizdi diyor. El ele diyor bir kız bir erkek gördüm diyor. Kalktım bunların yanına vardım diyor. Siz utanmıyor musunuz insanların içinde böyle nahoş el ele tutuşup geziyorsunuz dedim diyor. Döndü. Ne diyorsun abi sen, o benim karım dedi diyor. Yani üzerimden diyor kaynar sular döküldü diyor. Dedim ki sen niye öfkelendin? Onların haline mi yoksa kendi içinde bulunan hale mi öfkelendin? Neden? Çünkü tayin etmeniz gerekiyor önce.
Evet.
Önce olayı tayin etmeniz gerekiyor. Apaçıksa zaten belli adresi, nereye gideceği belli. Ama siz kendi nefsinizce tayin yapamazsınız. Burada çok risklidir bu hal. Ondan dolayı meşru öfke derken el-buğdu fillah diyoruz. Allah,
yani
Allah için öfkelenme. Yani Allah'ın yani. Razı olmadığı hallere kalpte buğz etme, ona rıza göstermeme hali.
Bu da ölçülü olacak.
Tabii ki ölçülü olacak. Ve el-hubbu fillah diyoruz. Allah için de sevmek diyoruz. Yani biz ben çok seviyorum Allah için deyip fuhşiyatı sevemeyiz. Mesela bir kumar masasını sevemeyiz Allah için. Mesela bir içki masasını sevemeyiz Allah için.
Evet.
Mesela Allah'ın razı olmadığı hallerde muhabbet olmaz. Allah'ın razı olmadığı hallerde de buz olmaz. Bunlara dikkat etmek lazım.
Eyvallah.
O yüzden okumak lazım, oraları öğrenmek lazım.
Eyvallah.
Tabii sahabi-i kiram hazretleri Hazreti Peygamber'den sünneten bu tür hallerde ne yapılır? Biraz önce siz dersin başında ayaktaysanız oturun, oturursanız uzanın, o öfke hali sizden hak olsun gitsin rivayetler var. Bir de diyor ki sahabi-i güzin efendilerimiz, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu tür hallerde bize istiazeyi tavsiye ederdi.
Evet. Bunda nefsi için öfkelenenler için biraz daha tavsiyeler
tabii
var
ki,
bunlarda.
Tabii evet. ki. Yani euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya şimdi çıktınız, gidiyorsunuz, bir anda araba önünüze freni bastı, zor durdunuz. Orada hemen aklınıza Allah gelecek. Euzu billahi mineşşeytanirracim diyeceksiniz. O öfkelendiğiniz hal bertaraf olacak. Karşınızdaki biri sizinle mücadele etmeye başladı. Sizinle işte çekişmeye başladı. İyice bir zorluk darlık geldi. Diyor ki yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hal ateşten bir haldir diyor. Bu hal ateşten evet. bir haldir. Öfke ateştir buyuruyor Peygamberimiz. Ne yapın? Gidin abdest alın diyor. Abdest alın. Şöyle güzelce elinizin yüzünüzün o harareti, kalbinizin o harareti abdest suyuyla beraber aksın gitsin. Çünkü öfke şeytandandır, şeytan ateştendir. Ateşi de su söndürür buyuruyor Peygamberimiz.
Evet.
Burada da yine o öfke halinden vazgeçebilmek için, o musibet halinde sabredebilmek için uyanık olmak gerekiyor. Kalbi gözü açık tutmak gerekiyor. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kabrin başında ağlayan bir hanımefendi görmüştü. Ona Allah'tan kork da sabret dedi Peygamberimiz. İttakillah vasbir dedi. Sabret. İttakillah vasbiri. Sabret. O da tabii dönüp bakmadı kim var ardımda diye. Biraz haykırdı. Git başımdan dedi. Benim musibetimi sen yaşadın mı da konuşuyorsun dedi. Bilmedi Efendimizin olduğunu. Efendimiz hiçbir şey söylemeden geri çekildi. Sonrasında sahabe efendilerimiz ona o hanımefendiye sen ne yaptın dediler. Sana o tavsiyede bulunan Resulullah aleyhissalatü vesselam. Yani bakın öfke hali galebe çaldı mı Resulullah'ı da duymuyor kadın. Demek ki insan öfke haline geldiği zaman kendi yeteneklerini, kendi kabiliyetlerini geliştirecek. Allah'ı ve peygamberi hatırlayan olmaya çalışacak.
Evet.
Çünkü dışarıdan birisi Allah dese de bir şey yapmayacak, fayda etmeyecek demektir bu.
Kontrolden çıkıyor.
Kontrolden çıkıyor çünkü. Akıl gidiyor çünkü. Ve dumura uğruyor, kilitleniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi o hanımefendi. Dedi ki ya Resulallah dedi. Vallahi ben seni tanımadım dedi. Yoksa böyle bir şey yapar mıydım dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugünümüze serlevha olacak. O sözünü söylüyor. Diyor ki sabır musibetin ilk anındadır.
Evet.
Sabır musibetin ilk anındadır. Bazen biz de yaşarız. Böyle bir hadise olur. Ortalığı bir yakar, yıkarız. Sonra biraz sükunete ereriz. Ya sabretmek lazım deriz sonra. Bu tür haller olur ya. Başa gelir. Sabretmek lazım. Aslında sabır iyidir. Sabrı tutmak lazımdır. Kendi kendimize nasihat de ederiz. Ama asıl sabır peygamberimizin dediği halle musibetin ilk anı. Oldu. Es-sadmetul ula. İlk çarpma, ilk vurma. Orada ne yapacaksınız? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceksiniz. Ve musibet başa geldiği için oturup şöyle sükunetle bir duracaksınız. Hatta ayaktaysanız buyurunuz, oturup şöyle bir düşüneceksiniz. Ne oluyoruz diye. Şöyle çıkıp bir kaşık su içeceksiniz, bir bardak su içeceksiniz. Şöyle kendinize bir gelmeye çalışacaksınız. O öfke halinin üzerinizden gitmesine çalışacaksınız. Sonrasında kalkıp olaya müdahil olacaksınız. Yani öfkeleneceğiniz yerden uzaklaşacaksınız önce. Bu da bir yoldur. Yani sizi böyle sinirlendiren, size o anda böyle bir musibet getiren bir hal olduysa oradan biraz uzaklaşmak lazım. Oradan mümkün mertebede ateşin üzerimize sıçramasına mani olacak mesafeyi ayarlamak lazım. Çünkü karşımızdaki insan da bizim gibi olacaktır. O da öfkelenecektir. Siz de öfkeleneceksiniz. O söyleyecek, siz de söyleyeceksiniz. Sonra belki de hani şu an meşhur sopalar var hemen koltuğun altından çıkıyor. İnsan anlaşmaya değil, hemen o sopayla hırlaşmaya iniyor. Neden? Çünkü böyle bir patlama hali söz konusu. Tabii bir metropolde yaşıyoruz. Bunu da görmezden gelmemek lazım. Ortalama 20 milyonun her gün aktif olduğu bir şehrin insanlarıyız, sakinleriyiz. Bu da ülke nüfusunun 1/4 demek. O zaman şu düşer bize. Ülke nüfusunun 1/4 olan bir yerde yaşıyorsak, ülke nüfusunun diğer 1/4'ünün 4 misli sinir tabına bürünmemiz gerekiyor. 4 misli kendimizi tutabilecek güce sahip olmamız gerekiyor. 4 misli Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya çalışmamız gerekiyor. 4 misli ders alıp ibret almaya çalışmamız gerekiyor. Yani bu aslında bahane değil, bizim gelişmemiz için, yetişmemiz için birer hal olmalı. Bu anlamda kişi kendini yetiştirecek, kişi kendisine telkinlerde bulunacak. Bu tür hallerde Allah'ı hatırlamaya çalışacak. Tabii zor, kolay değil. Susmayı bilecek, dilini ısırmayı bilecek, söylemeyecek. Söz çıkarsa ok gibi yaydan fırladığı gibi bir daha geri dönmüyor. Mermi gibi silahtan çıktığı gibi durmuyor. Hele bir de kalbe denk gelirse Allah korusun. Hele bir de masum bir kalpse, Cenab-ı Hakk'ın da iltifat ettiği bir kalpse ve mazlum bir insanın kalbi ise Allah korusun felaketimize bile sebep olabilir hocam.
Eyvallah. Özellikle aile içerisinde.
Elbette.
Eşlerin birbirleriyle alakalı olan ilişkilerinde bu öfke kontrolü çok önemli hocam.
Hocam orada bir cümle söyleyeyim isterseniz.
Buyurun.
Yani bizler malumunuz yani dışarıda birçok olayla karşılaşırız. İş yerinde olsun, trafikte olsun ya da başka alanlarda olsun. Birçok şeyi sineye çekeriz. Yani bizim bir üstümüz bize bir terslik yaptığı zaman ya olabilir bu bizim üstümüzdür. Belki bizde bir hata görmüştür. Sineye çekeriz. Ama bu evde olmaz pek. Neden? Çünkü evdeki insan bizim nazımızdır aslında. Bizim nazımızı oynayan insandır. Halbuki tam tersi olmalı. Yani dışarıdaki insana tahammülümüz 1'se evdeki insana tahammülümüz 1000 olmalı. Çünkü şunu unutmamak lazım hocam. Evdeki insanın da bize tahammülü 1'se 1000 olacak. Yani biz zannediyoruz ki hep biz eve tahammül ediyoruz. Ev de bize tahammül ediyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor.
Eyvallah.
Yani bugün bir hanımın beyiyle olan ilişkisi, karı koca arasındaki diyaloglar vesaireler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haddinizi aşmayın buyuruyor mesela. Niçin? Beraber yatağa giriyorsunuz diyor. Haddi aşmak, bir hanımefendiyi örselemek, hakaret etmek vesaire yapmak. Geçtiğimiz derslerde hatırlarsınız. Çorbanın tuzuyla boşanıyor insanlar dedik.
Evet, aileyi konuşmuştuk. Evet,
aileyi konuşurken değil mi? Çorbanın tuzuyla boşanıyor insanlar. Peki çok mu önemli gerçekten çorbada tuz? Gerçekten çok mu önemli? Oturup insan şöyle aklı selim düşünse. Bir arkadaşımız var, hukukçu. Dedi ki hocam dedi boşanma davalarını inceledim dedi. Çok enteresan bir şey karşıma geldi dedi. Davaların %85'i incir çekirdeğini doldurmayacak konular dedi. %15'i dedi hocam ciddi meseleler dedi. Ya fuhşiyat vardır, ya ırz vardır, ya namus vardır, ya madde kaybı vardır, ya mal mülktür, ya işte kabahat, büyük kabahatlerdir, hırsızlıktır, gasptır vesaire. Bunlar gibi hocam büyük kabahatler %15 kadar dedi. Ama geri kalan %85 çok enteresan dedi.
Evet.
İncir çekirdeğini doldurmaz hocam dedi. Çok enteresan.
O davaların neticeye ulaşmasının belki de sebebi bugün konuştuğumuz, bu akşam konuştuğumuz
elbette,
bu öfkenin bir türlü bitmemesi.
Elbette.
Sürekli kendini tazelemesi.
Elbette. Bir de hocam bizde şey var, öfkeyi miras bırakıyoruz biz. Ya bugün öfkeyi öldüremedik ya, öldürdükten sonra da kaldırıp yarına miras bırakıyoruz. Yani yarın birine öfkeleneceğimiz zaman dünkü öfkeyle birlikte öfkeleniyoruz.
Oradaki malzemeyi kullanıveriyoruz.
Tabii onu kullanıveriyoruz. Ya o bitmişti, niye onu bugüne getiriyoruz? O kaldı orada, o kapattık onu, defter kapandı.
Evet.
Ama yok öyle değil. Gidin bakın 20 yıl önceki öfkeyi çıkarır adam. 30 yıl önceki öfkeyi çıkarır. Sen evet, hatırlıyor musun bana köyün camisinin önünde çeşmedeyken yüzüme su sıçratmıştın der. Bakmış hesap et, sen unutmuşsun gitmişsin. Aradan geçmiş 50-60 yıl. Bakmışsınız ki karşınızdaki insan size bununla geliyor. Orada öfkelenmiş size. Hatırlıyor musun sen bana şöyle yapmıştın der. Yani şeytanın bile artık dikkate almayacağı halleri dikkate alır olmuşuz.
Şeytanın bile unuttuğu meseleyi.
Yani meseleleri biz mesele yapıp insanların karşısına çıkarız. Burada tabii daha önceki derste haset dediğimiz bir konu vardı. O hasedin karşılığıdır aslında bu.
Hmm.
Çünkü karşımızdaki insana biz bir takıntı oluşturmuşuzdur. Ona bir öfkelenme ve mecra arıyoruzdur kendimize. Fırsatı bulduk mu hemen cüzdandan çıkarıveririz. Bak sen burada bana şunu yapmıştın deyip önüne çıkarız. Evet. Bu ailede daha yakın markajda olduğumuz için, daha yakın ilişkilerde olduğumuz için daha hızlı gelişir.
Eyvallah.
Daha seri gelişir. Allah muhafaza etsin her birimizi.
Amin hocam.
Cenab-ı Hak önce bizleri bu öfke musibetinden bertaraf eylesin. Özellikle ailemize karşı başta vesaire karşı inşallah muhafaza eylesin diyelim.
Amin hocam. Mustafa Gül hocamız da İstanbul Emekli Başvaizi ve radyomuzun programcılarından bizi şu anda dinliyorsa selamlarımızı iletmiş olalım. Onunla bir aile programı yapmıştık geçtiğimiz günlerde. Bir belediyede yapmıştık, misafir etmişlerdi bizi. Orada hocamızın çok güzel bir tespiti var. Ben dinleyicilerimize tekrar hatırlatmak isterim. Bu öfke kontrolünde hocamız diyor ki 3S kuralımız var. Bu 3S kuralımızı gerçekleştirdiğimizde eşler arasındaki öfkenin önüne geçebiliriz. O da seccade birliği, sofra birliği ve sohbet birliği.
Evet.
Eşler arasında ve ev halkı bu üç birlikteliği sağlarsa öfke denen şeyin önüne geçilmiş olur diye bir ifade kullanmıştı. Bunu da
hepsini bir M'de toplayalım hocam. Muhabbet birliği.
Muhabbet birliği. Eyvallah.
Evet hocam.
3S'nin karşılığı 1M.
Evet
eyvallah.
Hocam.
Bunu da hocama ileteceğim inşallah.
İnşallah.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun.
Sağ olun.
Çok çok sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Ramazan günü programındaydık. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte. Bu akşam hocamın ifadesiyle insana böyle şeytani bir lezzet veren ama sonunda da birçok pişmanlığı beraberinde getiren öfkeyi konuştuk. Bu öfkenin nerelerde olması gerektiğini, nerelerde olmaması gerektiğini ve önüne nasıl geçileceğini konuşmuş olduk. Yarın akşam yine aynı saatte birlikte olacağız efendim. Şöyle seher vaktinde siz kıymetli dinleyicilerimizden bizlere de bir dua istirham ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı akşamlarınız olsun.
Ramazan günlüğü. Sami Zorlu ve Erhan Turan'la Ramazan günlüğü programını dinlediniz.